Ayrım 15, sayfa 171. Somali tarzı eğitim. Kızın varsa derdin var. Somali deyişi. Annemin küçük köyü, Mogadişu'dan kaçıp yaşamak için emniyetli bir yer arayanlarla doluydu. Serseri kurşunlardan, sokaklardaki bitmeyen çatışmalardan kaçıyorlardı. Köy gittikçe kalabalıklaşıyordu. Yeterli su, elektrik, doktor, sağlık ocağı yoktu. En yakın hastane 100 mil ötedeydi. Rakke'ye okulları sorduğum zaman ben öğretmenim dedi. Şaşkınlıkla sordum. Nerede? Bu küçük köyde bir okul olduğunu bilmiyordum. Gel sana göstereyim dedi. Geçen yıl Rakke ve Mogadişulu klandan bir adam birlikte bir okul kurmaya karar vermişler. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu kare şeklinde bir sınıf ve teneke çatısını yapmak için gereken parayı vermiş. Köyde çocuklar için bir okul yapmışlar. Rakke, amcam iş adamıyken Mogadişu'da okumuştu. Somalice, Arapça, İtalyanca ve İngilizce okuyabiliyordu. İşi de olmadığı için en azından çocuklara öğretmenlik yapabileceğini düşünmüş. Yarın sabah okula giderken seni de alırım, beraber gideriz. Hazır ol dedi. Tamam dedim, hazır olacağım. Onu ve okulu bir şekilde desteklemek istiyordum. Ertesi sabah keçilerin gölgeleri hala uzunken Rakke evin önüne gelip seslendi. Hazır mısın? Elbette diye cevaplayarak dışarı çıktım. Her gün güneş öyle güçlü doğuyordu ki çok çok erken kalkıyordum. Saat 6'da kahvaltımı yapmış, giyinmiş, gitmeye hazırdım. Kimse saati umursamıyordu. Çünkü güneş sizi uyandırıyor, havanın kararması da sizi uykuya hazırlıyordu. Başımı eğerek kulübeden çıktığımda annem de oturmuş dişlerini temizliyordu. Misvakını ağzından çıkarıp, ''Bu kız nereye gittiğini sanıyor?'' diyerek elbisemi sanki kötü bir paçavraymış gibi çekiştirdi. ''Anne, anne ne giydiğimin ne önemi var?'' dedim. Her gün evin civarında giydiğim elbiseydi. Beyaz iç eteğin üstünde uzun Somali dirahı. Amsterdam'da Dura'dan ödünç aldığım eşarbı sarmıştım. Annem başını sallarken elbisemi elinden kurtardım. ''Kim için giyineceğim? Sadece okula gidiyorum.'' Annem sanki mini etek giymişim gibi gözlerini yuvarladı. İki elini havaya kaldırdı. Geldiğin yeri bilemem kızım ama bu halinle evden çıkamazsın. Bu elbiseyle beni utandırmaya hakkın yok. Üzerimdeki elbisenin utanılacak nesi vardı? Anne dedim, baksana her yerim kapalı. Başıma eşarbımı dolayıp her tarafımın tamamen kapalı olduğunu göstermek için kendi etrafımda döndüm. Eve dön ve okula gitmek için güzel bir şey giy dedi. Sorun nedir? Lütfen üzerimdekinin nesi var söyler misin dedim. Nur'la annem bir ağızdan söyleniyorlar. Sanki peygambere karşı bir suç işlemişim gibi davranıyorlardı. Renginin kötü olduğunu, eşarbımın uymadığını ve en iyi elbisemi giymem gerektiğini söylüyorlardı. Sanki devlet başkanı ya da kraliçeyi görmeye gidecekmişim gibi davranıyorlardı. Bütün bu gürültüye inanamıyordum. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Giyinmek benim işim. Siz Gucci'yi biliyor musunuz? Armani'yi hiç duydunuz mu? O elbiselerden bir tanesi bile bu köyü bir hafta beslemeye yeter. Nur, neden elbise giyelim ki diye sorunca asla anlayamayacaklarını fark ettim. Dünya üzerinde yüzlerce kişiye konferans verdim, televizyonlara çıktım. Ben nasıl giyinileceğini bilirim. Kendi ailem bana aptal, cahil bir çocukmuşum gibi davranıyordu ve karşı çıkamıyordum. İki çift lastik terliği paylaşarak kullanan, peçete nedir bilmeyen, asansöre hiç binmemiş bu insanların sözünü dinlemek zorundaydım. Rakke durmuş, başka tarafa bakarak bekliyordu. Bu tartışmaya katılmayacaktı çünkü onun düşüncesinin bir önemi yoktu. Annem ısrarla hayır diyordu. Üstünü değiştirmelisin. Elimden tutup yavaşça beni küçük kulübesine götürdü. Somali'de kadınlar beslenme problemi yaşarlar ama onlar için en önemli şey güzel giyinmek ve kendini muhteşem hissetmektir. Nasıl giyinip nasıl taşıdığınız en büyük sorundur. Ben insanların su, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarıyla ilgilenirken elbisenin ne önemi olabilirdi? Neyse annem olaya el koymuştu. Dinlemek, söylediğini yapmak zorundaydım. Serin tutan pamuklu dirağı çıkarmak zorunda kaldım. İşlemeli iç eteğimi giyip ona uyan kaygan ipek eşarbımı doladım. Annem, evet bunu giy, üzerine de onu al. Öbürüyle iyi bir aileden değilmiş gibi görünüyorsun diyordu. Güneş yükseldikçe havada ısınıyordu. Ben de evin içinde terlemeye başlamıştım. Rakke benim yüzümden okula geç kalıyordu. En güzel elbisemi bulabilmek için bavulumu didiklemeye başladım. Sonunda küçük kulübenin içinde tozlu yerlere bir şey düşürmemeye çalışarak baştan ayağa yeniden giyindim. Alçak olduğu için dik duramıyordum ve teneke çatı yüzünden içerisi fırın gibi olmuştu. Başımda durmadan kayan ipek eşarbı da bağlayana kadar annem rahat edemedi. Çamurda kirlenmemesi ve başımdan kaymaması için boynumdan sıkıca bağlanması gerekiyordu. Dışarı tekrar çıktığımda bu kez koro halinde herkes "Hayır, hayır, bu elbise içini gösteriyor." diyerek beni karşıladı. "Sen deli misin? İçine bir şey giy. Tişörtün yok mu?" Ayağımı yere vurarak "Hayır, istemiyorum. Çünkü hava çok sıcak. Bu erken saatte terlemeye başladım bile." dedim. Erkek kardeşlerim ortalıkta görünmüyorlardı. Üç uzun adam kol kola köşeden göründüler. Ne zaman ihtiyacınız olsa ortadan kaybolurlar. Ama beni parçalamak için her yönden gelen sırtlanlar gibi birden ortaya çıkmışlardı. "Hey, ne yapıyor bu kız?" diye seslendiler. Muhammed patron edasıyla çok ciddi bir şekilde "Hayır, hayır, öyle gidemezsin." diye başını salladı. Yine herkes başıma toplanmıştı. Teslim oldum ve söyledikleri her şeyi üstüme giydim. Rakke okula gidene kadar yol boyunca gülüyordu. Ona bunu kesmezse onun lanet okuluna gelmeyeceğimi, böylece daha rahat gülebileceğini söyledim. En iyi kıyafetlerimi giyerek resmi ziyaretine hazırlandığım yer, iki pencereli tuğla bir sınıf, ince ahşap bir kapı, tozlu zemin ve düz bir teneke çatıdan ibaretti. Bense çok şık görünüyordum. Etrafta koşup oynayan 100 kadar çocuk vardı. Okulda sadece Rakke ve okulun müdürü olan arkadaşı Ali görevliydi. Rakke ellerini çırparak çocuklara seslendi. "Sıraya girin, ders zamanı." Belli bir saatte derse başlamıyorlardı. Okul, öğretmenler geldiği zaman başlıyordu. Çocuklar hemen sıra olup içeri girmeye başladılar. Kızlar parlak mavi ve sarı elbiseleri ve kırmızı eşarplarıyla çiçek gibiydiler. Çoğunun elbisesi aynı kumaştandı. Büyük ihtimalle kasabadaki tek kumaş buydu. Yuvarlak yüzlü, kulakları sonradan tutturulmuş gibi duran bir kız yanımdan geçerken hayran hayran bana bakarak kocaman gülümsedi. Bana kendi çocukluğumu hatırlatmıştı. Tıpkı benim gibi o da gözlerimin içine bakacak kadar cesurdu. Bu hoşuma gitmişti. Oğlan çocukların çoğu yaka ve kol ağızları mavi çizgili beyaz gömlek giymişlerdi. Bazılarının sıska bacaklarına bol gelen mavi pantolonları vardı. Benim gibi üstlerine ne giydiklerine kafayı takmamış olmaları harikaydı. O kadar çok çocuk vardı ki kovana doluşan arılar gibiydiler. Hepsi yerlerine yerleştikten sonra içeri girip onlara günaydın demeyi düşündüm. Kapının önünde durup hepsinin içeri girip tozlu yerlere oturmalarını izledim. Ne bir sandalye, ne masa, ne de kitapları vardı. Birkaç tanesinin incecik örtüleri vardı ama çoğu toz kaplanmış yerlere öylece oturmuştu. Pırıl pırıl gözleri öğrenmeye hazır meraklı bakıyordu. Ama onlara yardımcı olacak eğitim malzemesi yoktu. Onları eğitmeye çalışan kuzenimle gurur duydum. Babamla kardeşlerimin neden Rakke'ye güvenmediğini anlayamıyordum. Bütün gün oturup boş konuşmak yerine bir iş yapmaya, bir fark yaratmaya çalışıyordu. Rakke elinde bir sopayla kelimeleri işaret ederek çocuklarla konuşmaya başladı. Yazı tahtası yoktu ama Rakke ahşap parçaları siyaha boyayarak bir tane yapmıştı. O tatlı çocukların hepsi ağzından çıkan her sözü büyük dikkatle dinliyorlardı. O kadar kaptırmışlardı ki benim fotoğraf çektiğimi bile fark etmemişlerdi. Öğretmenlerini acıkmış aslanların yavru keçiye baktıkları gibi dinliyorlardı. Bazı oğlanların elinde dersi dinlerken arkasını çiğnedikleri kalemleri vardı. Ama çocukların çoğunun hiçbir şeyi yoktu. Bir parça kağıdı ve kalemi olan çocuk zengin demekti. Onların bu hali beni hüzünlendirdi. New York'ta her şeye sahip çocuklar okuldan kaçıp sokaklarda geziyorlardı. Ben de hep okula gitmek, okumayı, düzgün konuşup doğru yazmayı öğrenmek istemiştim ama bunun için hiç şansım olmamıştı. Bütün hayatım boyunca çalışmak zorunda kalmıştım. Bir sınıfta oturup öğretmeni dinleme fırsatım olmamıştı. Bildiğim her şeyi kendim öğrenmiştim. Orada dururken sıcağı falan unutmuştum. Okul benim için büyüleyici bir yerdi. Rakke, "Çocuklara merhaba demek ister misin?" diye sordu. "Sizlerle tanıştığım için çok mutluyum," dedim. "Okul harika bir yer ve bir öğretmeniniz olduğu için çok şanslısınız." Çocuklar benim yaşadığım yeri merak etmişlerdi. Onlara biraz New York'u anlatmaya çalıştım. "O kadar yüksek binalar var ki tepelerini göremiyorsunuz bile. Caddeler arabalarla dolu ve asfalt kaplı. Hiç yeşillik yok. Eller yükseldi ve çocuklardan biri sordu. Keçiler ne yiyor o zaman? New York'ta hiç keçi yok. İçecek sütü nereden buluyorsunuz diye hepsi sormaya başladı. Benimle oraya gelmek isteyen var mı diye sordum. Üzülerek gördüm ki neredeyse hepsi elini kaldırdı. Çocuklar Somali'yi terk etmeye çok hevesliydi. Hakkında hiçbir şey bilmedikleri, sadece Somali'den daha iyi bir yer olduğunu düşündükleri için batıya gitmek istiyorlardı. Müdüre binayı kimin yaptırdığını sordum. UNICEF'in köyün ileri gelenlerine tuğla ve teneke almak için gerekli parayı verdiğini söyledi. Babalar ve çocukları için bir araya gelip inşaatı tamamlamışlardı. Ali bana binanın önündeki UNICEF amblemini gösterdi. Okul şimdiden çok kalabalıktı. Öğretmenlere nasıl ödeme yapıldığını sordum. Ayda 30 dolar aldıkları için şanslı olduklarını ama aylardır ödeme yapılmadığını anlattı. Arada bir birisi para getirir ama Somali Eğitim Bakanlığı'ndan mı, Birleşmiş Milletler'den ya da başka bir yardım kuruluşundan mı geliyor bilmiyoruz dedi. Para almadan nasıl devam edebiliyorsunuz diye sordum. Herkes herkese yardım ediyor. Birinin evine gittiğinde hiç sormadan sana yemek verirler. Herkes neyi varsa seninle paylaşır. Yiyecek sıkıntımız olmaz. Ama gelirin olmayınca hayatını kuramıyorsun. Bir evim, karım ve çocuklarım olamıyor. Sen bize yardım edebilir misin diye sordu Ali. Bize ödeme yapılmıyor. Kitap ve okul malzememiz yok. Okuldan çıkınca yaşlı bir horozun sanki iş başındaymış gibi ara sıra öterek oralarda dolaştığını gördüm. Dikkatle yerleri gagalayıp tozun içinde yem arıyordu. Kimsenin onu fark ettiğini sanmıyorum. Benim ülkemde böyleydi. Batıdaki insanlar benim fakir ülkemi fark etmiyorlardı. Nur devamlı senin gelişini kınayla kutlamalıyız diyordu. Evine kınasız dönemezsin. Bu kadının güzelliğini kutlayan eski bir gelenektir. Kına sevincin sembolüdür ve düğün gecelerinde bebek doğduğunda dünyaya gelişini kutlamak için yapılır. Eğer bir kadın çok hastalanıp Allah'ın inayetiyle iyileşirse hayata geri dönüşünü kınayla kutlar. Kadınlar bir kutlamaya giderken de kına yaparlar. Sen bana yapabilir misin diye Nur'a sordum ama tereddüt etti. Bunun için komşularını ya da kuzeninin gelmesini beklemek istiyordu. Ama onların ne zaman ortaya çıkacakları belli değildi. Gel beklemeyelim onları, sen yaparsın dedim. Kına desenlerini onun da herkes gibi yapabileceğini düşünüyordum. Bütün hayatı köyde geçmişti. Annemin de Nur'un da hiç kına kullanmadıklarını dikkatimi çekmişti. Kına 10 gün kadar kalır ve sonra kaybolur. Rengi ne kadar koyu olursa o kadar kalıcı olur. Nur'la beraber bir öğleden sonra pazara gidip kına aldık. Kına tozunu ılık suyla karıştırıp biraz yağ ekleyerek macun yaptı. 10 dakika kadar beklettikten sonra kullanabilirdiniz. Nur eline bir çubuk alıp içine batırarak baldırlarımdan ayağıma kadar şekiller çizmeye başladı. O çizmeye devam ettikçe bacaklarım çamurlaşmaya başladı. Hey dedim, neler oluyor? Nur aslında bu işi pek bilmediğini söyledi. Kendini kötü hissetmesini istemediğim için bunun sorun olmadığını söyledim. Öbür bacağıma da dikkatle desenler çizerken tatlı tatlı sohbet ettik. Pazardan biraz portakal almıştım ama Nur yemek istemedi. Ben hamileyken çok acıkırdım. Bütün gün yiyordum dedim. Nur bana biraz hüzünle baktı. Bebek fazla büyümesin diye yemek istemiyorum dedi. Kızımı doğururken çok zorluk çektim. Kızımı çıkarabilmek için açıklığımı kesmek zorunda kaldılar, sonra tekrar dikildi. Ne diyebilirdim? Başımı sallayarak elini okşadım. Sünnetliyseniz çocuk doğurmak korkulacak bir şeydir. Açıklık o kadar küçülünce bebeğin doğumu nasıl olur? Her şeyin yolunda gitmesi için sana dua edeceğim dedim. Nur küçük bir hobeyo, kadın türküsü söylemeye başladı. Bizler sıkıntılarımızı türkü söyleyerek anlatırız. Ah kızım, erkekler bizi tanımaz. Kadın olmayan evde ne develer sağılır ne de atlar eğerlenir. Nur ellerimi ve kollarımı da bitirdikten sonra güneşte oturup kurutmak için dışarı çıktım. Hava çok sıcaktı. Ben güneşte kızarırken kınanın her tarafıma bulaşmasını istemediğim için eşarbımı ve iç gömleğimi çıkardım. Güneşin altında her tarafım kapalı oturmak istemiyordum. Biraz güneşlenecektim. Elbisemi yukarı çekip altıma topladım. Omuzlarımı da indirdim. Kollarımı ve bacaklarımı uzatıp kertenkele gibi kendimi güzel Somali güneşine bıraktım. Ne yazık ki Ayaklarım sanki kırmızı boyaya basıp geçmişim gibi görünüyordu ama aldırmıyordum. İlgilenilmek, ilgi görmek harika bir duyguydu. Nur bunu benim için yapmıştı. Onu çok seviyordum. Tam rahatlıyordum ki Muhammed geldi. Ne? Seni dışarı mı bıraktılar? Annem ve Nur onu duyunca koşarak geldiler. Aman Allah'ım, şuna bak. Elbisesini yukarı çekmiş. Kapat şunu, kapat şunu. Ne yapıyor bu diye feryat etmeye başladılar. Üçünün etrafımda peşine köpek takılan tavuklar gibi dans edişlerini seyrediyordum. Nur dedim, neden buraya gelmiyorsun? Sana bir tokat atacağım. Zaten bugün yeteri kadar sorun çıkardın bana. Varis, dışarıda böyle oturamazsın dedi başını sallayarak. Beni yalnız bırak deli kadın dedim. Neden bu kadar telaşlanıyorsunuz? Bu kulübenin yanına kim gelecek de beni görecek, neyi görecek? Ben gülüyordum, onlar da iç çekerek söyleniyorlardı. Ah, bu kız hiç değişmemiş, daha beter olmuş, eskisinden daha çılgın, söz dinlemeyecek. O gün daha sonra iki kadın Nur'la birlikte yanıma geldi. El ve ayaklarında gördüğüm en güzel kına desenleri vardı. Bunları kim yaptı diye sordum, çiçekler ve semboller çok güzel olmuş. Kendimiz yaptık dediler. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yan kulübenizde. Nur, sana bahsettiğim komşularımız ama sen benim yapmamı istedin dedi.